Ayrım 23.
Sayfa 230. Gözleri doldu, sesi boğazında düğümlenmişti. Soruların hepsini tek tek cevaplayıp bir yanılmaya ve gecikmeye meydan vermek istemiyordu. Evet. Telefonu kapattı. İçinde bir şükran duygusu vardı. Bu duyguyu bir gün ödeyeceğinden emindi ama şimdi dillendirmeyi tercih etti. Sağ ol. Artık ne bir gözyaşı, ne çığlık, ne endişeli duyguların telaşı kalmıştı. Yarıda bıraktığı gönül muhasebesine yeniden başladı. Bir yaz hatırası konuşur gibiydi. Hani adamı deli eden aşkların yaşandığı bir yaz akşamı. Kimsenin kıskanç ya da hayran bakışlarıyla ezmediği, gündüzü hararetli, gecesi serin yazlardan birini hatırlar gibi sevindi. Çocukluğunun yazlarında ikindiler hep hararetliydi. O bunaltıcı öğleden sonralarında tarlalarda koşup terlemiş, ovaya salınmış tayların, kısrakların, aygırların peşinde koşmuştu. Perize'nin gözlerinde geçmişin anılmaya değer bütün hatırları coşmaya hazırdı. Kızıl kısrağın beyaz aygıra çekilmesi için hazırlanışını nasıl derin bir hüzünle izlemiş, gözlerinin pınarında biriken yaşların dökülmemesi için göz kapaklarını bir kere olsun kırpmamıştı. Kızıl kısrak çaresiz kalışın çöküşünü hissettirmeyen direnişle ayakta kalmak istemiş ama yanına yaklaşan aşina çehrenin yulara uzanmasına boyun eğmişti. Kızıl kısrağı yavaşça beyaz aygırın ahırına götürürlerken Perize babasının elini tuttu. İkisinde içinde bir sevinç ve merak gizlenmişti. Perize'nin merakı endişeye dönüşmüştü. Bu endişeyle babasının elini sıktı. Canını acıtırcasına sıktı. Kızıl kısrak ahıra konulmuş ve kapı kapatılmıştı. Perize başını kaldırıp babasına baktı. Bu bakış nelerin olacağını bilmeyen ama hisseden bir titreyişti. Babası Perize'nin elini tuttu. Verandanın ucuna götürdü. Yan yana oturdular. Omzundan tutup kendine çekti. Saçlarını öptü. Perize'nin aklında geçenleri hissetmişti. Onu işin asıl gerçeğinden uzak tutmayan ama işin özündeki soylu değerleri aktaran bir açıklamayla vakit doldurmanın doğru olacağını düşündü. Sesinde görmüş geçirmiş bir şefkat ve hayranlık terkibi vardı. Musa Kızıldeniz'i geçtiğinde insanın hayal gücünü aşan ve bütün atları etkisi altına alan bir ırk türedi. Ona Tigris Kaplanı dediler. Dicle Nehri'nin kıvrımları boyunca uzanan vahalarda gelişti. Perize'nin yüzünü seyretti. Gözlerinde gurur ve sevgi el eleydi. Sesindeki şefkat ve hayranlık kabadayı bir övünmeye dönüşmüştü. Bir iftiharın portresini çizer gibi konuşuyordu. En güzeli doru olanıydı. Göğsü geniş, kasları iri ve güçlüydü. Dik başlıydı. Alnı ve çenesi genişti. Atların en uzun boylu olanıydı. Perize'yi uzun uzun seyretti. Sonra sözlerini tamamlamanın zamanı geldiğini anladı. Bir ihtişamın portresini çizer gibiydi. Gösterişli bir kafası vardır. Gözleri büyüktür. Sırtı düz ve kısadır. Teni bir atlısı okşuyormuş gibi zevk ve serinlik verir. Yelesi uzundur. Perize'yi omuzlarından tuttu. Artık yüz yüzeydiler. Birbirlerini seyrettiler. Perize meraklı ve endişeli bakışlarını koruyordu. Babası gözlerinin içini güldürdü. Sözlerini bitirmeye niyetliydi. Artık duygularının sıcaklığını anlatmanın sırası gelmişti. Uzaktan bakınca fırından yeni çıkmış sıcak bir somunu andırıyor. Araplar ona kehilan derler. Biz ona küheylan diyoruz. Perize'yi kucakladı, bağrına bastı ve gururunu fısıldadı. Ben ona Perize diyorum. Perize de kendini küçük bir kısrak gibi hissediyor. Peşine düşmüş bıçkın bir aygırın hırsından kurtulmak için bir yandan öbür yana delicesine şaşırtmalar yaparak kaçıyordu. Gecenin karanlığında o bembeyaz aygırın ahırına götürülüşünü içine sindirememişti. Birden sert bir darbeyle ahırın kapısı açıldı. Kızıl kısrak huzursuzluk içinde kişniyordu. Belli ki bir süre evinin namusuna sadık bir sabırla hiç kıpırdamadan beklemiş, bahtsız bir maceranın hasretli tahammülüyle susmuştu. Sonra haysiyetini kavrayan direnişiyle vurup kapıyı çıkmıştı. Sanki ben önüme gelene değil, sevip istediğime veririm kendimi der gibi diklenmişti. Beyaz aygır kızıl kısrağın haysiyetli direnişiyle çaresiz geri dönmüş ve karanlığın içinde kaybolmuştu. Birden kendinden utandı. Sesinde bu utancın itirafı vardı. Desene Perize, kızıl kısrak kadar bile dayanıklı çıkmadın. İçinde insanı ürküten emrivakilerin baskısı vardı. Denizler bulanıklaşıyordu. Sularda gri bir tehdit başlamıştı. Bahçeler kirleniyor, ormanlar alevleniyordu. Babasını hatırladı. Mutlu bir erkeğin şefkatli sevgisini hayal etmişti. Bu hayal yaşadığı bunca ıstırabı bir ipek dokunuşun yumuşaklığına çeviriyordu. kimse nasıl olduğunu bilememiş ve babası kendi okuduğu ezanın sabah namazında başını secdeden bir daha kaldıramamıştı. Ölüm haberi hançerdi ve ne zaman saplanacağı bilinmiyordu. Hoşnut başlamış bir Mayıs sabahında kalbinin çırpınan direnci yetmemiş ve derin bir nefesle birlikte hayata veda etmişti. O sabah Haldun'un koynundaydı. Şimdi üzerinde oturduğu yatağa uzanmış bir hayal dünyasının prensi gibi Haldun'un parmak uçlarını ovmuştu. Cenazeye zor yetişmiş, sala verilirken Haldun'un telefonu çalmıştı. Sesinde şöyle bir hüzün esintisi varmış gibi başsağlığı dilemiş, sonra asıl istediğini gür sesle aktarmıştı. Cenaze kalkınca dön, biliyorsun yazın başlangıcında asıl cennet burasıdır. Artık babasının yaz ikindileri kaybolmuş, annesinin erken eylülleri başlamıştı. Annesi boğuk sesliydi. O güzelim eylül tarifleri bu boğuk sesin çatallaşmış yankısında birdenbire sıcaklığını kaybeden talihsizliğe uğruyordu. Annesinin eylüllerini anlamak için bu boğuk sesi lezzetli bir tarife dönüştürmek istedi. Annesinin eylüllerini salıncakta bir ileri bir geri gidip gelirken çevrenin mutluluklarını fark eden küçük kızlara benzetiyordu. Annesinin eylüllerinde çiçek tahtları vardı. Begonvillerin mor, kırmızı, beyaz çiçekleri şaha kalkmış, pembe kavun içi zakkumlarla iç içe büyümüş ve çimlerin üzerinde ahenkli güzellikleri hırslandırmıştı. Bu hırslı izdivaç mutlaka seyredilmek gerektiğinin zevkini veriyordu. Böyle bir zevki babasının yazlarında bulamamıştı. O gün annesinin talihli günü değildi. Akşamlar serinlemeye başlamıştı. Güneşin batışını birlikte seyretmişlerdi. Denize inen laciverdin yorgun ve boynu bükük halinden hüzünlendiler. Annesinin durgun bakışlarında bir umutlu bekleyiş sevinci gizlenmişti. Asıl konuya geldi. Birisi kendisini istiyormuş. Buna ne diyeceğinin merakındaydı. Merak denilen şey aslında kolay hazmedilemeyecek mahcubiyetti. Annesini kucaklamış, gözlerinin içine bakarak evlen diyebilmişti. Şerif Efendi'nin evlerine iç güveysi geleceğini bekliyordu. Umduğu boşa çıkmış, Şerif Efendi annesini alıp kendi evine gelin götürmüştü. Kapı çalındı. Panjurları sıkıca kapattı. Balkonun altındaki sarı ışık iri yapraklı muz ağaçlarının üzerine düşmüş, sarayların salonlarında sallanan yelpazeler gibi titremeye başlamıştı. Şamatalı bir törenle evinden gönderilen besleme kız gibi hicranlı bir veda içinde bütün ışıkları söndürdü. Geriye dönüp baktı. Neyla'nın ışığı sönmüştü. Yaz gülleri o çilli yüzleriyle Perize'yi seyrediyordu. Hatıralarının sıcaklığını asma dallarının boğuk yeşiline emanet etti, kapıyı açtı. Geride artık hüsranlı bir siyah ve acı bir çığlık vardı. Deniz kendisini almaya gelmişti. Kendisini onun kollarına bıraktı. Üzmem seni filozof. Deniz yağmurun şiddetiyle sırılsıklam kesilen Perize'nin alnını öptü. Başımın üstünde yerim var. Perize Deniz'in kollarından ayrıldı, gözlerinin içine baktı. Şakaklarını ver bana. Sabah yağmur durmuş, pırıl pırıl bir gün başlamıştı. Otomobil garaj kapısının önünde durdu. Şoför inip kapıyı açtı ve otomobili evin önüne kadar getirdi. Cavidan indi, kapının önünde durdu. Haldun'un dış kapıyı açmasını bekledi, açılınca içeri girdi. Evi gözden geçiriyordu. Her şey yerli yerinde ve düzgündü. Yatak odasına geçti, alıcı gözle etrafı seyretti. Çerçevedeki resimler Perize'nin bıraktığı haldeydi. Kendisinin ve Güzide'nin resimlerini düzeltti. Kocasının böyle bir tavır içinde olduğunu sanarak hükmünü verdi. Kendinden başka hiçbir canlıya hayat hakkı tanımayan bencilliğim var. İleriye gitmeye niyeti yoktu. Haldun'la birlikte olmak ve onu mutlu edecek bir tavrın içinde samimi görünmek gerektiğini biliyor, bu oyunun sahnelenmesinde hiçbir ihmale yer vermek istemiyordu. Kendi çerçevesinin kırık olmasından rahatsızlık duymuş ama sorun haline getirmemek için susmayı tercih etmişti. Bir süre sonra bu manzaranın kendisini gerçekten rahatsız ettiğini fark etti. Üzerine gitmese bile meseleyi görmezlikten gelmediğini belirtmek istedi. Yarın bunun camını değiştirelim. Çerçeveyi o kırık haliyle bıraktı. Yatak odasının balkonunu açtı. Evin bahçesi dün gecenin yağmurunda baştan aşağı yıkanmış yepyeni bir yeşil yüz takınmıştı. Bu yüzün ışıklarında her şey aşikardı. Belli ki bu bahçede artık yeni bir hayatın hazzı yaşanacaktı. Her çiçekte, her böcekte bu hazzın meraklı bekleyişi ve biraz da mahzun sabrı vardı. Neyla mescidin patikasından yukarı çıkıp yaz güllerinin öbeğine geldi. Karşı evin büyük balkonunu açık görünce sevindi. İçeriye girip makası aldı ve tahrın etrafından dönerek en çilli olanlarını seçmek için dikkatini güllerin üzerinde topladı. Sevdiklerini keserek bir büyük demet yaptı. Geriye dönüp ıslıkla bir Beethoven çaldı. Birazdan Perize'nin balkona çıkıp güler yüzle günaydın diyeceğini bekliyordu. Perize'nin görünmesi umduğundan uzun sürdü. Kapıya dokunup bu temiz yüzlü sabah yeşilini kaçırmamasını söyleyecekti. Talihini bir daha denemek istedi. O hafif Beethoven ıslığını tekrarlayarak asmalara yaklaştı. Biraz üzüm toplamak istedi. Komşu evin bahçesine yanaşmıştı. Birden durdu. Tek adım atacak takatı kalmamıştı. Sanki o parlak güneş batmış, yeniden zifiri karanlık çökmüştü. O pırıl pırıl yeşil mahzun bir kahverengiye dönmüş ve bahçenin dört yanını sarmıştı. Yapraklar sarının ve kızılın karışımında tek tek dökülüyordu. Gür ve bereketli salkımlar kurumaya bırakılmış gibi asmalarda takatsız sabırla bekliyorlardı. Yaz gülleri çillerinin utancıyla yüzlerini örtmüş, her biri diğerinin gölgesinde bu ayıplı manzarayı gizlemeye çalışmıştı. Artık balkonda Cavidan vardı. Neylan elindeki üzümleri yavaşça yere bıraktı, gülleri masanın üzerine koydu, sadece bir kelimeyle yetindi. Günaydın. Cavidan hiçbir şeyin riskini yüklenmek istemiyordu. Bu muhteşem konağın sahibini samimi bir günaydınla ödüllendirmek ve ilerisi için kullanabileceği fırsatları yaratmak istiyordu. Günaydın. Sonra geleceğin imkanları için bir kapı aralamayı düşündü. Güllerinizden ve üzümlerinizden komşuluk hakkımı isterim. Ben Cavidan. Sofrayı çardağın altına kurmuşlardı. Deniz bahçenin 3-5 basamaklı girişinde bekliyordu. Gece misafirini eve getirmiş ve baba evinin kutsal terbiyesinde Perize'yi annesine teslim etmişti. Bütün ailesi ayaktaydı. Hepsi bir bayram sabahı evlerine gelen aile büyüğünü karşılar gibiydi. Şevki kaptan gözlerini Deniz'in hayran bakışlarına dikmiş ve "Biz misafirini rahat ettiririz oğlum" diyerek Deniz'e ne yapması gerektiğini hatırlatmıştı. Deniz o şiddetli yağmur altında sahile gidip teknesinde uyumuştu. Erkenden gelip yapılacak şeyler olup olmadığını öğrenmek istemişti. Sofrada her şey hazırdı. Ortada koca bir semaver tütüyordu. Şevki kaptan bahçenin salatalıklarından, domateslerinden, biberlerinden en iyilerini koparmış, bahçe tulumbasında yıkayıp sofranın üzerine koymuştu. Deniz gülerek misafirini karşıladı. Günaydın. Şevki kaptanın karısı Perize'yi yanına almış, en hatırlı misafirini sofraya davet eder gibi bahçeye getirmişti. Doğru sofraya gittiler. Evin hanımı biraz geride durmuş ve misafirini sofranın başına buyur etmişti. Perize Şevki kaptanın elini öptü, sonra oturduğu yerden alıp sofranın baş köşesine götürdü. Oturmasına kadar bekledi, tekrar eğilip elini öptü. Sesindeki hüzünlü tahammül hemen fark ediliyordu. Sizi rahatsız ettim. Şevki kaptan ağırdan alan bir üslupla konuşurdu. Günaydın kızım, tekrar hoş geldin. Evimize şeref verdin. Şevki kaptanın karısı çayları dağıtmaya başladı. Perize ikram edilenleri tabaklara koyuyordu. Sanki 40 yıllık evin kızıymış gibi rahattı. Elini çabuk tutmuş sofradaki yiyecekleri oturanların önüne bir çırpıda dağıtmıştı. Şevki kaptan ilk lokmayı ağzına attı. Afiyet olsun. Cavidan üst katın merdiven başında duruyordu. Orta holden geçerken Haldun'a seslendi. Bitişik komşumuz kim? Emin değilim, sanırım üniversitede hoca. Bu muhteşem konağın sahibi bir üniversite hocası, öyle mi? Haldun cevaplamadan yürüyüp mutfağa geçti. Geri dönüp Cavidan'ın yerinde durup durmadığını kontrol etti. Telefona sarıldı. Bir süre bekledi. Telefonu cevap vermedi. Kendi kendine esef eder gibiydi. Nerede bu kadın? Haldun merak ve hasret içindeydi. Perize'yi arıyordu. Onun sıcaklığını özlediğini söyleyecek ve belki de birlikte olmanın fırsatını arayacaktı. Kendi kendine söylenmeye başladı. Neredesin be kadın? Bir de bana cehennemin dibinde olsam gelip beni bulursun diyordun. Sofra toplanıyordu. Perize boş tabakları büyük bir tepsiye yerleştirip mutfağa götürdü. Şevki kaptanın karısı bulaşıkları istifliyordu. Perize tek tek tabakları yıkanacak şekilde tezgahın üzerine dizdi. Hepsi bu kadar. Şevki kaptan kahveyi nasıl içer? Sen otur kızım, misafirimizsin, ben yaparım. Babamın kahvesini hep ben yaptım. Cezveyi aldı, su koydu, ateşe sürdü. Şevki kaptanın karısına yanaştı. Belki bir gece daha zahmet veririm size. Estağfurullah kızım, o nasıl söz öyle? Burası evin sayılır. Perize'ye sarıldı. Saçlarını adeta beş parmağının tarağından geçiriyormuş gibi okşadı. Sabaha kadar uyumadın. Derdin nedir bilmiyorum. Sormuyorum da. Perize geçiştirmek istedi. Galiba yerimi yadırgadım. Şevki kaptanın karısı gün görmüş kadını, neyin nasıl söyleneceğini biliyordu. Şevki kaptan bana bir gönül penceresinden uçup geldi. Sevdalanmak nedir bilirim. Seninki başka bir dert. Perize'ye sarıldı. Sen denizimin misafirisin. Başımızın üzerinde yerim var. Belli ki derdim bir başkasıyla. Perize de sarıldı. O da annesini kucaklar gibi teninin bütün saygılı sıcaklığını aktardı. Başını göğsüne yasladı. Filozof gibi oğlunuz var. Şevki kaptanın karısı böyle bir tanımın anlamını doğru dürüst kavrayamadı. Ne demek o kızım? Perize güldü. Senin anlayacağın evliya gibi. Şevki kaptanın hanımında ailesiyle onurlanan bir kadının iştenliği vardı. Bunu tevazu dolu iftihar gibi yaşıyordu. Birden telaşla ayrıldı. Eyvah, kahve taşıyor. Perize yetişip kahveyi fincana koydu. Yanına bir bardak su ilave ederek tepsiye yerleştirdi. Özenli adımlarla basamaklardan inip Şevki kaptanın yanına geldi. Kahveyi ve suyu koydu. Önündeki kül tablasını alıp döktü, temizini getirdi. Yanındaki sandalyeye ilişti. Kaptan, aklınızdan ne geçiyor bilmem. Bilesiniz ki ne alnımda ne aklımda bir ayıp yok. Ben edepli bir ailenin kızıyım. Hep öyle kaldım. Şevki kaptan tek kelime söylemeden dinliyordu. Perize'nin daha anlatacak çok şeyi olduğuna inanıyor ve kendisi anlatana kadar dinlemeyi misafirine göstermesi gereken saygısı sayıyordu. Bulunuşunun sebebiyle ilgili hiçbir şey sormayacaktı. Perize bu açıklamayla yetindi. Yarın bu şehri terk edip gideceğim. Şevki kaptan birden buruldu. Yarın seninle balığa çıkacaktık, Deniz'le öyle anlaşmıştık. Deniz evin eşik merdivenlerinde oturmuştu. Babasının yüksek sesle yaptığı hatırlatma üzerine yavaş yavaş yaklaştı. Şevki kaptanın ağları serişi bir konçertoya benzer. Enginlere açılırız. Sular bir hatırlı sevgiliyi kucaklar gibi ağları bağrına basar. Teknenin yardığı dalgalarda birer beyaz köpük cenneti boy verir. Mavinin teninde sıcak ve bereketli bir hasadın heyecanı vardır. Zihin ve ruhtan başka hiçbir şeyin sesi duyulmaz. Her şey duru bir gönlün ve duru bir tenin aksidir. Perize hayranlık içinde Deniz'i dinliyordu. Şevki kaptanın gözlerine baktı. O gözlerde bir iftarın ışıkları yanıp sönüyordu. Perize yanağını Şevki kaptanın eline dayadı. Aldığı sıcaklık ve cesaretle konuşmaya başladı. O da bir tragedyanın repliklerini okuyor gibiydi. Güçsüzlüğü ve gönülsüzlüğü hiçe sayan insanın cesareti her şeyin hakkını verir. İnsanoğlunun halis varlığı Allah'ın verdiği nimeti kutsallaştırır. Deniz de coşmuştu. İnsanoğlunun halisliği sadece özgürlüğü varsa mümkündür. İster prangalar içinde bir mahkum, ister cesaretsiz sevginin içinde yalnız bırakılmış bir saltanat olsun. Hiçbir şeyin anlamı yoktur. Perize bir iki cümle ilave etmek istedi. Utanç ya da kıvanç, iyimserlik ya da kötümserlik, hepsi zihnimizin özgür dünyasında kantara vurulur. Hayatı gönlümüzün dirhemleriyle tartarız. Şevki kaptan ayağa kalktı. Bunlar bizim anlayacağımız şeyler değil. Yarına kal kızım, Deniz seni balığa çıkarsın. Siz gelmeyecek misiniz efendim? Balıklar kumarbazdır. Benim oyunlarımı öğrendiler. Şimdi genç insanların küçük oltalarını bekliyorlar. Perize cevap vermeye fırsat bulamadı. Telefonu çaldı. Ekrana baktı ve sevindi. Uzaklaşıp yalnız konuşmak gereği duymadı. Açtı ve sevincini belirtti. Ne güzel şey sesinizi duymak. Sonra merakla ekledi. Nasıl buldunuz beni? Deniz ve Şevki kaptan yavaşça ayrılıp Perize'yi yalnız bıraktılar. Neylan Perize'nin nerede olduğunu merak etmiş, sonunda ne yapıp yapıp telefon numarasını bulmuştu. Merak içindeydi. Heyecanla soruyordu. Neredesin? Perize sırayla Deniz'e, Şevki kaptana ve karısına bakıyor, onların özgün niteliklerini belirleyen tasvirlerle durumunu anlatıyordu. Bir filozofun kanatları altındayım. Bir annenin şefkatinde, bir babanın mağrur ve sert bakışında esirim. Karşımda Şevki kaptan var. Yarın balığa çıkacağım. Sesinde beliren mahzun titreyişi gizlemek istemedi. Öbür gün dönüyorum. Geldiğinizde lütfen beni arayın. Size şükran borcum var. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum ama mutlaka bir yolunu bulurum. Perize durdu. Yapılan teklife cevap vermeden önce duraksadı. Sesine yaşadığı gerçeği kattı. İzin almam lazım. Şevki kaptana döndü. Neylan Bey bu akşam beni ve Deniz'i yemeğe çağırıyor. İzin verirseniz gitmek isterim. Şevki kaptan başıyla onayladı. Perize'nin elini tutup kuyunun yanına getirdi. Kentin en güzel manzarası buradan seyrediliyordu. Siz büyük kentlerin insanları böyle bir lezzetin nasıl tadıldığını bilmezsiniz. Şehrin nurani yüzü budur. Denizin mavisini, bahçelerin yeşilini, gecenin laciverdini ve şafağın kızılını hiç kimse bu kadar güzel göremez. Esef eder gibi Perize'yi süzdü. Kal demek istiyor ama böyle bir davetin özel bir anlamda yanlış yorumlanacağı endişesiyle dilinin ucuna geleni söyleyemiyordu. Bu güzel manzarayı görmeden gitmeni istemedim. Perize, Şevki Kaptan'ın aklından geçenleri kavramıştı. Onun gönlünü alacak bir sıcaklık tarifi vermek istedi. Elinden tutup bahçe kuyusunun taşlarına oturdu. Gerçekten kentin geniş ve muhteşem manzarası en iyi buradan görülüyordu. Sahilde tekneler, şehrin göbeğindeki kalabalıklar sıcak bir bulutun buğusunda kavruluyordu. Tek başına güzel olan her şey birbirinin içine girmiş ve güzelliğinden çok şey kaybetmiş gibiydi. Perize kendi dünyasının gerçeğinde bir Şevki Kaptan hatırası yaratmak istedi. Böyle bir evde doğdum. Her sabah güneşin batışını seyrettiğim taraçada bir de güneşin doğuşunu görmek isterdim. Evimiz sırtını doğuya vermişti. Babam doğuya bakan pencerelerin önüne yaseminler, begonviller, iri yapraklı muz ağaçları dikmişti. Güneş bu kalabalık bitki engelini aşıp boyunu bosunu gösteremiyordu. Kendisini o günlerin hüzünlü hatırasından sıyıramayacağını biliyordu. Belki bir başka ortamda bu hatıraları tazeleyip Şevki Kaptan'a aktarabilirdi. Ama başka şansı olamayacağını düşündü. Bu fırsatı kaçırmak istemedi. Babam öldüğünde anladım ki dünyada yalnız kalan tek kişi annemdir. Önünde nelerin olabileceğini bilmiyordu. Annemi yeni gelin gibi evden yolculadım. Şerif Efendi güneşin batışına kadar beni bekledikten sonra annemi alıp kendi evine götürdü. Sanki kocaman bir gelin alayı kurulmuş gibi hengameli bir veda içindeydik. Artık bu hatıraya son vermek istedi. Şerif Efendi'nin sol eli çolaktı. Bileğinden itibaren parmaklarını düzgün biçimde uzatamıyor ama çolak eliyle her işini sağlam bir elin sahibiymiş gibi rahatça görüyordu. Beni şaşkınlık içinde bıraktı. Çolak eliyle kaval çalıyor ve yörenin zeybek türkülerini okurken insanın içinden kalkıp oynayası gelen heyecanlar yaratıyordu. Eğilip Şevki Kaptan'ın elini tuttu. Gözlerini gözlerinin içine yerleştirdi. Son ve vurucu hatırayla günü kapatmak istedi. Bana kaval çalmasını öğretti. Artık ayıflanması bitmişti. Şerif Efendi dedi, babamdan bir hatıranın kalmasını istedim. Onu taraçanın ucuna getirdim. Uçsuz bucaksız enginliği gösterdim. Sesim titriyordu. Biliyor musun, ekinler gece büyür dedim. Şevki Kaptan ayağa kalktı, Perize'yi denize teslim eder gibiydi. Ne zaman istersen burada bir evim var kızım. Bir sıcak ana kucağı, bir filozof oğlan, bir ihtiyar kaptan ve bir emektar kaval.